Ayrım 8.
7 yıl süren yatılı okul yaşantımın kalabalık ve ıssız, harika ve berbat yanlarını yatılı öğrenci olanların zaten bildiği, olmayanların ise yaşanmadan anlaması güç olduğu için anlatmıyorum. Artık yakışıklı bir delikanlı olan ikinci o, tatillerimin tartışmasız baş tacıydı. Birbirimize ayrıyken yaptığımız muzurlukları, küçük çapkınlıkları kıkır kıkır anlatıp eskisi gibi yakın olduğumuzu yakalamanın güvenli keyfini paylaşıyorduk. Onun yakışıklı dostluğunun albenisine tiryakiydim ve bu yüzden hep haşarı ve başarılı olmam gerekiyordu. Birinci o ise orta yaşlı bir üst düzey bürokrattı artık. Sık sık iş gezilerinde olduğundan tatillerde bile pek görüşemiyorduk. İstanbul'a yolu düştüğünde bazen okula gelip ellerinde armağanlar, gözlerinde gururlu pırıltılar ziyaret ediyordu beni. Bense hala ona duyduğum derin aşkı açık etmeye çekiniyordum. Onun istediği gibi bir genç kız olabildim mi diye kendimi hırpalıyor, bazen bütün cesaretimi toplayıp tıpkı küçükken yaptığım gibi elime tutup gözlerine bakıyordum. Güzel tırnaklı, bakımlı elleri ellerimi kavradığında ikimiz de bir heyecan dalgası sarıyordu. Onu kaybetmemenin tek yolu akıllı bir kadın olmaktı. Üçüncü erkek. Üçüncüsü yakınlarda girdi yaşantıma. Bu önceki ikincisine pek benzemiyordu. Ne bana verdiği güven duygusu, ne şık giysileri, ne de beni kahramanı yapmak eğilimi. Halbuki ben ilk ikisi benzeri veya sentezi erkek gölgelerinde dolaşıp duruyordum daima. Hayır, onu en çok enerjisiyle tanımlamak olasıydı. Enerji dolu, bu yüzden yaşı hiçbir zaman tam olarak anlaşılmayacak bir genç adamdı. Önce gözleri değdi telime, sonra teni. Kokusu, tadı ve sesi yüreğime ve bedenime sindi. Birlikte dar, ıslak bir tünelden uzakta görünen aydınlığa ulaşmaya çalışıyor, her keresinde keyifli bir çabayla başarıyorduk bunu. Aydınlığa varınca sevinçle bakışıyor, bu yol neden daha önce çok zordu diye şaşırıyorduk sevinçle. Beraberken yaşam daha kolay katlanır, daha az mutsuzdu. Bir erkekle bir kadının güçlü bir dostluk ve hayranlık kadar derin bir aşk ve duyarlılıkla çıkacağı uzun bir yolculuğu birlikte hayal edebilecek denli cesurduk. Ancak yaşamın gri yanlarının hafiflediği, sevginin anlaşmayla köşe kaptığı, hoşgörü sınırlarının genişlediği bir boyutta yaşanabilecek şeylerdi bunların hepsi. Üçüncü erkeğin yaşantımda ilk ikisi denli önemli bir yer tutacağını anladığımda, bunu onlara nasıl anlatacağımı kara kara düşünmeye başladım. Öyle ya, kıskandırmadan, kırmadan ve kaybetmeden kabul ettirmeliydim üçüncüyü onlara. Çünkü üçüne de aynı anda aşıktım ve onları kaybetmek istemiyordum. Sonunda üç erkeği tanıştırmaya karar verdim. Kışın ortasında adalar boştur. Bir erkek arkadaşımdan rica edip üç erkeği ayrı ayrı telefonla arattım. Hepsini birbirinin adına adada bir balık lokantasına davet ettirdim. Tuhaf bir davetti. Hepsi meraklarına yenilip birbirlerinin sandıkları davetimi kabul ettiler. Biri Ankara'dan, öbürü İzmir'den, üçüncüsü Moda'dan kalkıp adaya gittiler. Balık lokantasında buluşup öğle yemeği yediler. Birbirlerine dostça ama mesafeli davrandılar. Biri pipo, öbürü sigara içiyor, üçüncüsü hiç tütün kullanmıyordu. Biri rakı, öbürü şarap, üçüncüsü soda içiyor, hepsi lüfer yiyorlardı. Hiçbiri diğerine aslında neden çağrıldığını soramadı. Erkekler arasında gelişen ayrıntılara girmemek, sorun çıkmaması için konuyu ustaca ve kibarca çevirmek meziyetlerini kültürlü, saygın beyler olarak damıtılmış bir teknikle uyguladılar. Beni akıllı, saygın, cesur, içten bir dişi olarak tanımlayıp özel bir insan olduğumda birleştiler. Lokantanın camına yaslanıp soğuktan titreyerek onları seyrettim. Bu üç arasındaki ve üçünü, seçene dek sevdiğim bütün öbürlerini de gizlice gülümsedim. Hayatımdaki üç erkek biraz ötemde benden habersiz oturuyordu. Dördüncünün üzerine koydum elimi. Tekmeledi karnımı dördüncüsü. Deniz kenarına doğru yürüdüm sonra. Tam başımda bir bulut vardı. İşaret ettim, eğildi, üstüne bindim. Adanın üstünde havalandığımda aşağıya baktım. Üç sevgili erkeğe el salladım. Babam, kardeşim ve sevgilim. Kasım 88 Moda. Kadın adamın kadın kızı olur. Selin'in babasına. Hiç gebe kaldınız mı? Kaldıysanız bilirsiniz. Bebeği istiyorsanız da istemiyorsanız da, sevinsiniz de keyfiniz kalsa da, doğumdan ya da kürtajdan korksanız da, korkmasanız da, her kadın ilk kez gebe kaldığında mutlaka heyecanlanır. Size olmadıysa çevrenize bakın. Çok evcil bulduğunuz arkadaşlarınızın ilk gebeliklerindeki sevinci mutlaka anımsayacaksınız. Peki ya şu bağımsız arkadaşlarınız? Hani 35 yaşına gelip hala kendine denk, kendi aklına fikrine uygun bir erkek bulamadıkları için yalnızlığı tercih edip ya da boşanıp artık yorduğu üfleyen, tek başlarına yaşamı şekillendiren kadınlar? 20. yüzyıla daha yeni giren toplumumuzda yalnız yaşayacak kadar güçlü, becerikli ve akıllı bulduğunuz tanıdıklarınız yok mu? İşte onlar da ilk gebeliklerinde heyecanlanıyorlar, görmüşsünüzdür. Çocuk düşmanı olarak tanınan kuzenim Handan, yıllarca çevresindekilere her yeni çocukla dünya nüfusunun, işsizliğin ve yoksulluğun arttığına dair nutuklar attı, tuttu, doğuran akrabaları azarladı, hırpaladı. Ama Allah'ı var, ailedeki bütün çocuklara melek gibi davranır ve hiçbirini ayırmadan hepsini kucak kucak armağanlar taşır durur yıllardır. Geniş ailemizin yeğen, kuzen ve torunlarının biricik Handan halası, Handan teyzesi ve sevgilisi olmuştur daima. Onun öfkesi çocuklara değil, zırt pırt doğuran yetişkinleredir. Haksıza sayılmaz yani. İkinciden sonra hala doğuran pek çok azimli akraba var bizim ailede. Aslına bakarsanız kuzenim Handan'ın da 4 kardeşi var. Aman güldüğümü duymasın, gazabından kurtulamam sonra. Her neyse, benim başarılı, atak, enerjik, esprili ve gözü pek iş kadını kuzenim, kocasını da ikna ettiği için yıllardır çocuksuz yaşadı. Ta ki 3 ay önce yanlışlıkla gebe kalana dek. Bu yanlışlıkla sözümü de hiç sevmiyorum. İstemeden demek daha doğru sanki. Bana telefon ettiğinde bebeği aldırtmaya çoktan karar vermişlerdi bile. Hemen fırlayıp evlerine gittim. Bizimkisi yine o bildik deli doluluğuyla kükrüyordu. Ulan velet, ne halt etmeye çöreklendin oraya be? Karnını gösteriyor bize. Bizden izin aldın mı sanki? Zaten dünyada bunca aç, kimsesiz, yarını güvencesiz çocuk varken bir de sen mi çıkacaksın başımıza, piç kurusu? Kuzenimin kocası Erhan enişte tarih doçentidir. Sakin, sabırlı, dinlemeyi bilen, dünya görmüş, hayattan zevk alma sanatına vakıf bir adamdır. O gün yine koltuğuna oturmuş, karısının çok iyi bildiği dobra, farfara ama içi dünya tatlısı, sevecen yüreğinin çığlıklarını hoşgörüyle dinliyor, bıyık altından gülümsüyordu. Bir ara bana dönüp, Handan niye karar verirse benim kabulümdür, ben onun mutlu olmasını istiyorum yalnızca dedi. Kuzenimin kürtajı için Doktor Umut'un kliniğine gittiğimizde Erhan enişte de bende tedirgindik. Ne yalan söyleyeyim, sanki iç organlarım gıdıklanıyor gibi içim çekiliyor, midem bulanıyordu. Hiç aldırmaz görünen kuzenim bizim halimize acımış olacak, teselli etmek için karnını göstererek, canım henüz bebek falan değildi ki bu, 5 haftalık bir embriyom yalnızca. Eve gider gitmez sözlüğe baktım, embriyom, dölüt, cenin demekmiş. Şu kuzenim de ne çok şey bilir yani. İşte o sırada kuzenimin elini karnına koyuşunu ve okşayışını, gözlerinden ancak kısacık geçmesine izin verdiği şefkatli pırıltıları gördüm. Evet, dölüt mülüt ama o da heyecanlanmıştı. Ve embriyonunu bal gibi seviyordu. Handan inançları nedeniyle çocuk istemiyordu. Ben bilerek ve inanarak atılan adımlara karşı olsam bile saygı duyarım. Ah sakın beni kürtaja karşı tutucu biri sanmayın. İtalya'da geçen öğrencilik yıllarımda o koyu Katolik ülkede bile kürtaja özgürlük yürüyüşlerinde hep ön sıralardaydım. Bana sorarsanız gebelik, doğum ve annelik olayları tamamen kadının başından geçtiği için kürtaj konusunda son karar hakkı da kadının olmalıdır. Her neyse, konuyu nasıl da dağıttım değil mi? Umarım sıkılmamışsınızdır. Bütün bunlar hep son günlerde başımıza gelenlerden sonra oluştu. Ah bilseniz nasıl heyecanlıyım son 2 haftadır. Anladınız değil mi? Evet evet, doğru tahmin ettiniz. İlk kez gebeyim. Ya nasıl yepyeni bir coşku bir bilseniz. Belki de biliyorsunuzdur. İtalya'dayken de memlekete döndükten sonra da aşık olduğum, saygı duyduğum bazı erkek arkadaşlarım oldu elbette. Ama bir yıl öncesine dek ciddi bir beraberliği yaşayacak denli kendi dengim, benim kendisine bol gelmeyeceğim ve bana da dar gelmeyecek bir erkeğe rastlamamıştım. Ama geçen yıl böyle bir adama rastladım işte. Bu 38 yaşında canlı, neşeli, çalışkan, pek keyifli bir erkek. Daha da önemlisi duyarlı bir adam. Yani kendime denk bulduğum birisi, ne aşağı ne yukarı. Tanısanız siz de onu pek seversiniz. Adım gibi eminim. Aa evet, ne diyordum? Bütün bu telaşım, unutkanlığım işte 30 yaşımda ilk kez hem de aşık olduğum ve birinden gebe kaldığım için, lütfen hoş görün bu dağınıklığımı. Hayır, sanmayın ki daha önce hep berbat insanlara rastladım ya da yanlış seçimler yaptım. Hayır. Fakat bütün mesele doğru insana, doğru zaman ve koşullar altında rastlamaktır bence. Sizi ele alalım örneğin. Varsa eski işinizin ya da şimdikinin kötü olduğuna inanıyor musunuz? Akıl, ruh sağlığı bozuk olmadıkça hiç kimse isteyerek kötü olmaz. Ama işinizle anlaşamıyorsanız bu sizin maymun iştahlı olduğunuz anlamına da gelmez. Çünkü aşkın açık formülü, ortak amaçlara benzer yollardan erişmeyi planlayan iki kişinin uygun şartlarda bir araya gelmesidir. Yanlış mı düşünüyorum yani? Aşık olmak, deli gibi ya da akıllı gibi sevmek kadar anlaşabilmek de bir beraberliği uzun ömürlü kılar. Ah gene ahkam kestim değil mi? Ne olur bağışlayın. Hep bu heyecandan vallahi. 3 gün önce 6 haftalık bir bebeğimiz, yani embriyonumuz demek istiyorum, olduğunu öğrendik ve şaşkın şaşkın birbirimize bakındık. Yani test sonucu pozitifti ve ben gebeydim. İlk anda kendimi bir tuhaf hissettim. Hemen aklıma 100 yuvarlak, güçlükle yürüyen bir kendim geldi. Uf, hiç hoşuma gitmedi bu görüntü. Embriyonun babası bana baktı. Yüzünde ne sevinç ne keder vardı. Bir yere gidip kutlayalım dedi. Sesinde ne heyecan titreşimleri vardı ne de sıkıntı. Birden gerçeği kavradım. Karnımda, uterusumda daha doğrusu, 6 haftalık bir canlı vardı. Bunu kavrayınca bütün bedenim karıncalandı, soluğum hızlandı, yerimde duramaz oldum. O sırada ağzımdan dökülen sözleri hayretle işittim. Ben bugünü embriyonumla yalnız geçirmek istiyorum. Ilık bahar havasının ucuna takılıp hoplaya zıplaya kentin alışveriş merkezini upuzun kesen caddeden aşağıya doğru inerken, çoğu zaman yaptığım gibi kendi kendime mırıldandığımı, aslında çoktan karnımın içine oturmuş, sevimli bir kız çocuğuyla konuştuğumu fark ettim. Hoppala, dur bakalım, daha cinsiyeti bile oluşmamış bir dölüt bu yahu. Ama elimden bir şey gelmez ki artık. Çünkü gözleri bana benzer, saçları kuzenim Handan'ınki gibi kıvırcık, dudakları da babasınınki gibi dolgun, cin gibi bir kız çocuğu çoktan gülümsüyordu bana. Ben de ona gülümsedim. Elini uzattı, tuttum, el ele yürümeye başladık. Adın ne diye sordum. Selin dedi. Selin. Ne hoş bir müziği var adının. Senin adın da anne olmalı dedi soran bir sesle. Anne. Kendi anneme adıyla hitap ettiğim için pek tanıdık gelmedi yeni adım bana. Fakat sevdim. Sonrası bir rüya kadar güzeldi. Selin'le o günü unutulmaz renklere boyadık. Vapurla karşıya geçtik, simitle çay içip köprüde yürüdük. Martıları, balıkları ve balıkçıları seyrettik. Aksi bir kadınla kaba bir adamın bilez kuyruğunda kavgasını izleyip kıkır kıkır güldük hallerine. Yeniden acıkınca bir küçük lokantaya girip bol yoğurtlu kabak dolmasını iştahla mideye indirdik. Hayret, Selin de kabak dolmasına bayılıyor. Sonra tümeldeki kitapçılara gittik. Selin'e sevdiğim kitapları tanıtıp kimilerinden bir iki satır okudum. Selin en çok şu şiiri sevdi. Galiba tahta bacak korsan gemisindeydim. Prensesler cariyem, Akdeniz bana dar. Günlerdir Teksas'ta eşkıya izindeyim. Hızlı tabanca çeken üstüme kim var? Tarzan zor durumda, yetişmeliyim. Ne yapsam içimde o eski sinemalar? Hay Allah, bu kıza tabancaların olmayacağı bir dünya yaratması gerektiğini nasıl öğreteceğim ben? Baksanıza ne macera perest ruhlu bir çocuk şimdiden. Bu şiiri yazan kim anne? Atilla İlhan. Ben de onunkiler gibi şiirler yazacağım, yazı yazmayı öğrenince. Şair olacak bu kız, yandık desenize. Canım baksanıza ülkemizdeki yazarların şairlerin durumuna. Ne ilgi var, ne para, ne şan, ne şöhret. Zavallı kızım benim. Akşam eve döndüğümüzde ikimiz de yorgunduk. Selin biraz uyumak istedi. Ben de gürültü etmemeye özen göstererek anahtarımı buldum. Sessizce kapıyı açtım. Selin'in babası mutfakta kahve yapıyordu. Bana biraz kederli gelen yamuk bir gülümsemeyle merhaba dedi. Nesi var acaba diye düşündüm. Erkeklerin en kompleksizi, kendini en iyi yetiştirmişi bile duygularına gem vurmayı bir matah sanıyor. Bu da öyle. Kendi heyecanımı erteleyip ne derdi olduğunu araştırınca genç adamın gözleri doldu. Çocuklarımla son günlerde pek ilgilenemedim. Gülşah teyzeleri adam akıllı hırpalamış onları. Ah, bu telaşla söylemeyi unuttum. Kocamın ilk evliliğinden 2 çocuğu var. Adam akıllı genç yaşta yapılan çocuklar şimdi 15 ve 16 yaşındalar. Çocuklukla delikanlılığın güç ve tehlikeli sınırında güzel, aydınlık, sağlıklı çocuklar bunlar. Anneleri yeniden evlendi ve bu 2 güzel çocuğunu çoktan unuttuğu için şimdi babaanneleriyle yaşıyorlar. O gün ziyaretlerine gelen Gülşah teyzeleri babalarının da onları terk ettiğini, yakında yeniden çocuk yapıp içine mi doğmuş kadının nedir, artık kendilerini sevmeyeceğini biraz iğneli, azıcık bilgiç, çokça da umutsuz bir tonla söyleyince iki delikanlı haklı olarak mutsuz olmuşlar. Tek umutları babaları zaten çocukların. Ne diyeceğimi bilmeden kala kaldım. Kocam çok mutsuzdu. Halbuki ben kendi çocuklarım böyle ortada kalmasın diye bugüne dek anne olmamıştım ve birbirine denk olmayan çiftlerin erkenden çocuk yapmalarını da bir marife saymadığımı, kendi yaşantımda bu güzellikten şimdiye dek fedakarlık yaparak göstermiştim. Öz saygı da böyle kazanılır. Var mı öyle kolaycılık? Selin, babam ve ağabeylerim beni istemiyorlar mı anne? Ben, galiba bu karışıklıkta unuttular. Selin, sessizlik. Ben, sessizlik. Selin, anne, sakın gidip doğmamış çocuğa mektupları okuma şimdi. İyice moralim bozulur sonra. Şimdiki çocuklar, embriyonlar harika. Daha sonraki günlerde Selin'in babası iki oğlunu mutlu etmek için koşturdu durdu. Öyle ya, onların babasıydı ve anneleri tamamen sahneden çekilince her şeyi babaya kalmıştı. Peki biz ne olacaktık? Bizden önce yapılan yanlışlığın ve verilen sorumsuz kararların faturasını ille de bizim mi ödememiz gerekiyordu? İkimiz de sabırla bekledik. Selin, aklına neler geçtiğini biliyorum anne. Ama önce şu tek ebeveynli çocuk fikrinden vazgeç bakalım. Sen bugüne dek benim de seninki gibi kızını çok sevecek, onunla gurur duyacak ve varlığıyla heyecanlanacak bir babam olmasını istediğin için beni doğurmayı ertelemedin mi sanki? Anne, ben? Tıs pıs. Selin'in babası ancak 3 gün sonra bizi anımsadı. Oturup konuşmak istedi bizimle. Sevecen bir sesle, bu bebeğin adının Selin olduğunu bilmiyor kızının. Biliyorsunuz en akıllı bebekler bile doğduktan ancak 1 yıl sonra konuşurlar babalarıyla. Benim kendi hayatımı ve planlarımı olumsuz etkileyeceğini, daha ileride olmasının yararlarını hatırlattı bana. Şefkatle öptü beni ve ilk kez elini karnıma koyup okşadı kızımı. Kararın ne olursa kabul edeceğim dedi ve çalışma odasına gitti. Karar ne olacak? Size bu öyküyü Doktor Umut'un kliniğinden anlatıyorum. Biraz önce kürtajdan çıktım. Hala başımda bir ağırlık, narkozun yoğunluğu ve uyuşukluğu var üzerimde. İnanmayacaksınız ama kuzenim Handan gözleri yaş içinde yanımda oturuyor ve ilk kez bir bebeğin doğmayışına üzülüyor. Böyle görmeye alışkın olmadığım için şaşkınlıkla teselli ediyorum onu. Doktorumu sık sık gelip beni kontrol ediyor. Pişman olup bunun duygusal yükünü taşıyamayacağımdan endişeli. Hayır, kendi kararlarımın sorumluluğunu taşımayı öğreneli çok oldu. Üstelik bu kararı Selin'le birlikte aldık biz. Kürtaj masasında anestezi beklerken Selin dikildi karşıma. Sanki daha bir güzelleşmiş, biraz daha serpilmişti kızım. Yoksa bana mı öyle geldi? Selin, korkma anne. Canın hiç acımayacak ve ben bir gün yeniden döneceğim şimdi koparıldığım yere. Ama o zamana dek öykünün başından beri okurlarına kestiğin ahkamı kendi yaşantında gerçekleştirmelisin. Aşkından ölsen de, çok iyi anlatsan da sakın senden ve benden önceki hayatını düzenleyememiş, eskinin yanlışlarıyla bizim yaşantımızı gölgelemiş birisini benim babam yapma. Anne, beni duyuyor musun? Anne, daha bayılmadın değil mi? Ben, Hayır canım, seni duyuyorum. Selin: Anne, ben sana benziyorum ve ben de beni istemeyeni istemiyorum. Ben babamı istemiyorum anne. Tam narkozun önümde açtığı o kaçınılmaz uçurumdan yuvarlanmak üzereydim. Selin'in sesini duydum. Kadın adamın kadın kızı olur anne. Kuzenim Handan ben baygınken telefon etmiş. Biraz önce panik içinde koşarak geldi kocam. Gözlerinden süzülen yaşları hiç silmeden, erkeklerin de ağladığına, onların da insan olduğuna inanan güzel bir adamdır kocam. Ellerimi tuttu. Gözleri çoktan kederden örselenmiş baktı yüzüme. Neden haber vermedin dedi. Acı çektiğini anlamamak için zalim olmak gerekirdi. Ben zalim değilimdir. Ellerinin içine sımsıkı aldığı ellerimle onu okşadım. Ah, ne çok seviyordum kocamı. Soran, kaygılı gözlerini yüzüme dikmiş, ağzımdan çıkacak tek bir kelimeyi özlüyordu. Kendi yorgun, kederli ama kararlı sesimi duyduğumda çoktan ağzımdan şu sözler dökülüyordu. Hep anne babalar olacak değil ya, bu kez de kızın seni istemedi. Kızım mı? Ama benim kızım yok ki. Selin'in dediğine göre zaten kadın adamın kadın kızı olurmuş. Arkamdan kuzenim Handan'ın önce kız kız, sonra gözyaşlarına karışan kocaman kahkahalarını duydum. Handan öyle çok güldü ki, doktor Umut ve hemşire de bu salgına kapılıp güldüler. Kocam ve ben, biz birbirimize bakıp öylece kaldık. Şubat 89 Moda. Güneş yiyen çingene. Bisiklet görüp de bisiklet istemeyen erkek çocuk yoktur. Ben istemedim. Kocaman gözlü, narin spamın yerini alacak canlı bir yaratık bile düşünemezken, akşamları mekanik bir araçla dere kenarında dolaşmak fikri beni çok ürkütmüştü. Bisiklet evin bahçesinde yabancı bir cisim olarak günlerce durdu. Düşman bir yaratık. Dünyanın en rahatçı güzeli, en yakın arkadaşım, spamı elimden alacak bir tehlike. Gözleri olmayan hiçbir şeyi sevemediğimi anneme anlattım. Gözlerine baktığım her canlının iyi, güzel, sevecen olup olmadığını anlıyordum. Oysa bisikletin gözleri yoktu. Annem gözlerime baktı, yorgun gülümsedi. Karıncaların gözlerini nasıl görüyorsun Oğuz? Şaşırdım. Bilemedim. Karıncaları severdim. Kafam karıştı, sustum. Ben hala bisiklete binmesini bilmem. Babasız büyüyen çocuklar kavgada babalarına güvenmeyi bilmezler. Ben kavgada babasına güvenen çocuklardan olmadım. Dayak yediğimde canım en çok babam olmadığından yanardı. İçimde öfke ve keder alevlenir ve bir kor gibi yanan demire dönüşürdü. Gözyaşlarımın akışıyla kızgın demire düşen suyun çıkarttığı pis bir yanık kokusu duyulurdu. Bu koku gömleklerime siner, ancak kaynatılınca çıkardı.